Tarascon Savunması. Alphonse Dude. Pazartesi Öyküleri. Seslendiren Akın Altan. Tanrı'ya bin şükür. Sonunda Tarascon'dan haber alabildim. 5 aydan beri yiyip içmekten kesilmiştim. Öyle merak içindeydim ki, o kutlu kentin taşkınlığını, halkının savaşmaya düşkünlüğünü pek iyi bildiğim için kendi kendime kim bilir Tarascon neler yapmıştır diyordum. Acaba hep birden kitle halinde barbarların üzerine mi saldırdılar? Strasbourg gibi bombardımana mı uğradılar? Paris gibi açlıktan mı öldüler? Châteaudun gibi diri diri mi yandılar? Yoksa kızgın bir yurtseverlik nöbeti sırasında Laon ve Kahraman Kalesi gibi kendilerini havaya mı uçurdular? Meğer hiçbiri olmamış dostlarım. Tarascon yanmamış, Tarascon havaya uçmamış, Tarascon hep eski yerinde bağların arasında rahat rahat oturmuş. Sokakları o güzelim güneş içinde, şarap mahzenleri o canım misket üzümünden şarapla dolu, bu sevimli kasabayı yalayıp geçen Ron Nehri de yine eskisi gibi mutlu bir kentin düşlemini, yeşil pancurların, iyice tırmıktan geçirilmiş bahçelerin ve rıhtım boyunca eğitim yapan yepyeni üniformalı milis yankılarını denize götürüyor. Sakın ha Tarascon'un savaş sırasında hiçbir şey yapmadığını sanmayın. Tersine pek iyi iş görmüş ve size anlatmaya çalışacağım yiğitçe direnişiyle bir yerel direniş örneği Güney savunmasının canlı bir simgesi olarak tarihte yer almayı hak etmiştir. Korolar. Evet, doğrusu Sedan'a dek bizim baba yiğit Tarasconlular rahat rahat yerlerinde oturmamışlardı. Küçük Alplerin bu ağır başlı çocuklarınca yukarılarda ölen yurdumuz değildi. İmparatorun askerleriydi. İmparatorluktu. Fakat bir kez 4 Eylül arkasından Cumhuriyet olup da Attila Paris önünde ordugah kurunca işte o zaman Tarascon uykudan uyandı ve bir ulus savaşının ne olduğu görüldü. Doğallıkla bu, korocuların bir gösterisiyle başladı. Güneyde nasıl bir müzik azgınlığı olduğunu bilirsiniz. Özellikle Tarascon'da bu saçmalama durumundadır. Sokaklardan geçtiğinizde bütün pencereler şarkı söyler, bütün balkonlar başınızın üstüne aşk türküleri silker. Hangi dükkana girerseniz girin, tezgahta her zaman iç çeken bir gitar vardır. Eczane kalfaları bile size ilacınızı verirken, hafiften bülbül ve İspanyol udu, tralala tralalayı mırıldanmayı savsaklamazlar. Bu özel dinletilerden başka Tarasconluların kent bandosu, okul bandoları ve bilmem kaç tane de koro değneği vardır. İşte St. Christoph Derneği ve 3 sesli yetkin korosudur ki Fransa'yı kurtaralımla ulusal kalkışmaya ön ayak oldu. Bütün Tarasconcuk pencerelerden mendil sallayarak ''Evet, evet Fransa'yı kurtaralım!'' diye bağırıyor, erkekler el çırpıyor, kadınlar da iki yanı ağaçlıklı caddeden, önde sancak, 4 sıra olarak kurumla rap rap geçen bu uyumlu saflara öpücükler yolluyordu. Tılsım bozulmuştu. O günden beri kentin görünümü değişti. Ne gitar kaldı ne de barkarol. Her yerde İspanyol udu yerini Marsilles'e bıraktı. Haftada 2 gün kolej bandosunun çaldığı eylem marşını dinlemek için herkes alanda birbirini çiğniyordu. İskemleler ateş pahasına kiralanıyordu. Fakat Tarasconlular bununla da kalmadılar. Atlı alaylar. Koro derneklerinin gösterisinden sonra yaralılar yararına, tarihsel atlı alaylar gösterisine sıra geldi. Bol güneşli bir pazar günü, bütün o baba yiğit Tarascon gençliğinin yumuşacık çizmeler ve iç açıcı renkte daracık pantolonlarla kapı kapı dolaşıp yardım toplamaları, upuzun mızraklar ve kelebek fileleriyle balkonların altında atlarını şaha kaldırmaları gerçekten görülecek şeydi. Fakat hepsinin güzeli, kulüp üyelerinin alanda üst üste 3 gün yineledikleri yurtsevercesine atlı gösteri Pavi çarpışmasında 1. François oldu. Bunu görmeyen ömründe hiçbir şey görmemiştir. Kostümler Marsilya tiyatrosundan iğreti alınmıştı. Sırmalar, ipekler, kadifeler, işlemeli bayraklar, armalar, tolga sorguçları, haşalar, kurdelalar, fiyonklar, pomponlar, mızraklar, zırhlar alanı çarkı felek gibi alev alev ve göz kamaştırıcı bir duruma getirmişti. Üstelik güçlü bir mistral de çıkıp bütün bu ışık cümbüşünü sarsmaya başladı. Kısaca gösteri pek görkemli oldu. Ne yazık ki korkunç bir boğuşmadan sonra 1. François aslında kulüp müdürü Bompard, kendisini bir sürü atlının kuşattığını görünce umarsız Bompard kılıcını teslim ederken öyle anlaşılmaz bir biçimde omuz silkti ki bunda onur dışında her şey bitti anlamından çok alacaksan al be yahuya benzeyen bir eda vardı. Fakat Tarasconlular buna pek aldırış etmediler ve bütün gözlerden yurtseverce yaşlar döküldü. Yarma, bu seyirler, bu marşlar, güneş, Ron'un açık havası varken kafaları kızıştırmak için daha çoğuna da gerek yoktu. Hükümetin duyuruları da coşkunluğu son sınırına çıkardı. Alanda herkes birbirine dişlerini sıkarak, sözcükleri kurşun gibi çiğneyerek korkuturcasına bir tavırla sokuluyordu. Konuşmalar barut kokuyordu. Havada küherçile vardı. Bu ateşli Tarasconluları asıl komedi kahvesinde öğle yemeğinde dinlemeliydi. Amma da iş ha, Parisliler şu Allah'ın belası General Troşeleriyle ne halt ediyorlar, bir türlü çıkamıyorlar. Vay canına yandıklarımın, Tarascon olsaydı, pırr, şimdiye dek yarma çoktan olup bitmişti. Yulaf ekmeği Paris halkının boğazına dizilirken, bu efendiler gövdeye indirdikleri nefis kekliklerin üstüne papaların şarabından içerek, yanakları pençe pençe al, karınları iyice tok, kulaklarına kadar salça içinde, karşılarındaki sağırmış gibi masaya vura vura, ''Şu yarmanızı yapsanıza yahu!'' diye bangır bangır bağırıyorlardı. Eh, doğrusu bunda da pek haklıydılar yani. Kulübün savunması. Ama yine barbar istilası gün geçtikçe güneye doğru biraz daha sarkıyordu. Dijon teslim olmuş, Lyon tehlikeye düşmüştü. Daha şimdiden Ron Vadisi'nin kokulu otları, mızraklı Alman askerlerinin atlarını iştaha getirip kişnetmeye başlamıştı. Tarasconlular, ''Savunma önlemleri alalım.'' dediler. Herkes işe koyuldu. Göz açıp kapayıncaya dek kent bombardımana karşı berkitildi. Barikatlar ve kazamatlarla donandı. Her ev bir kale oldu. Silahçı Costacalde'nin mağazası önünde en az 2 metre genişliğinde bir hendek ve hendeğin üstünde de devingen bir köprü vardı ki seyrine doyum olmuyordu. Kulüpte savunma önlemleri öyle önemliydi ki herkes merakla gidip seyrediyordu. Kulübün müdürü Bompard elinde tüfek merdivenin en üst basamağında duruyor ve hanımlara açıklamalar yapıyordu. ''Buradan gelirlerse bum bum, yok şuradan çıkarlarsa gene bum bum.'' Sonra her sokak başında biri yanınıza sokulup gizemli bir tavırla komedi kahvesi ele geçirilir gibi değil ya da alana patlayıcılar döşendi diyordu. Doğrusu barbarları derin derin düşündürecek durumlar eksik olmuyordu. Başıbozuk nişancılar. Aynı zamanda durmadan başıbozuklardan nişancı bölükleri oluşturuluyordu. Ölüm kardeşleri, Norbon çakalları, Ron piştovcuları. Yulaf tarlasında biten kır çiçekleri gibi her addan, her renkten, her türlüsü vardı. Sonra sorguçlar, horoz tüyleri, görkemli şapkalar, hele kuşakların genişliği, çevreye dehşet saçabilmek için her başı bozuk nişancı sakal bıyık koyuvermişti. Öyle ki gezintide artık kimse birbirini tanımıyordu. Uzaktan pos bıyıklı, gözleri kan çanağı, bir Abruz dağları eşkıyasının kılıç, tabanca ve yatağın şakırtısıyla üzerinize doğru yürüdüğünü görüyordunuz. Sonra yaklaşınca bir de bakıyordunuz ki gelen mal müdürü Pegol'deymiş. Bazen merdivende sivri şapkası, testere gibi dişli bıçağı ve her omuzunda bir tüfekle Robinson Crusoe'ya rast geliyordunuz. Dikkatli bakınca bunun da lokantada akşam yemeğinden dönen silahçı Costacalde olduğu anlaşılıyordu. Asıl işin kötüsü böyle korkunç tavırlar takına takına Tarasconlular sonunda birbirlerini ürküttüler ve kimse sokağa çıkmayı göze alamaz oldu. Ada tavşanları ve kümes tavşanları. Bordo'dan Ulusal Korumanlar Örgütü hakkında gelen buyruk bu sıkıntılı duruma son verdi. Üçlerin güçlü üflemesiyle horoz tüyleri fırt havaya dağıldı ve bütün Tarascon nişancıları, çakal, piştovcu ve benzeri, eski depo yüzbaşısı Baba Yiğit General Bravida'nın komutasında eli yüzü düzgün bir milis taburuna dönüşüverdiler. Bordo'dan gelen buyruk, bilindiği gibi ulusal korumanları iki sınıfa ayırıyordu. Gezici ulusal korumanlar, yerleşik ulusal korumanlar, yani mal müdürü Pegolde'nin oldukça tuhaf bir benzetmesiyle ada tavşanları ve kümes tavşanları. Örgütün kurulduğu sırada ada ulusal korumanlarının saygınlığı doğallıkla çok daha yüksekti. Baba Yiğit General Bravida her sabah bunları atış eğitimleri için alana götürüyordu. ''Yat! kalk! Ve sonrası, bu eğitimler her zaman bir sürü seyirci çekiyordu. Tarascon hanımları bir tanesini bile kaçırmıyorlardı. Dahası tavşanlarımızı hayran hayran seyretmek için Bekir hanımlarının bile köprüyü geçtikleri oluyordu. Bu sırada umarsız kümes ulusal korumanları kentte uslu uslu görev yapıyorlar ve içine yosun doldurulmuş kocaman bir kertenkeleyle Kral Renekik döneminden kalma iki küçük toptan başka korunacak bir şeyi olmayan müzenin önünde nöbet bekliyorlardı. Bu kadarcık şey için Bekir'in hanımları köprüyü geçerler mi hiç? Bununla birlikte 3 ay süren atış eğitimlerinden sonra ada ulusal korumanlarının yine alandan kımıldamadıkları görülünce halkın coşkunluğu biraz soğumaya başladı. Baba yiğit General Bravida istediği kadar ''Yat kalk'' diye bağırsın artık kimse başını çevirip bakmıyordu bile. Çok geçmeden bu eğitimler halkın ağzında bir parmak bal oldu. Ama Tanrı bilir, hareket ettirilmiyorlarsa bu zavallı tavşanların bu işte hiçbir suçu yoktu. Aslında kendileri de bu duruma pek kızıyorlardı. Dahası bir gün ''Eğitime çıkmayacağız'' diye tutturdular. Yurtseverlik aşkıyla ''Artık gösteriş istemez'' diye bağırıyorlardı. ''Gezici olduğumuza göre bizi yürütsünler.'' Baba yiğit General Bravida onlara ''Yürüyeceksiniz'' diyordu. ''Sizi yürütmezsem bana da Bravida demesinler.'' Ve öfkeden puflaya puflaya belediyeye gidip açıklama istedi. Belediye bu konuda buyruk almadığı ve sorunun ille ilgili olduğu yanıtını verdi. Bravida ''Peki, il olsun'' dedi ve valiyi bulmak için eksprese atladığı gibi soluğu Marsilya'da aldı. Valiyi bulmak da sorundu. Çünkü Marsilya'da sürekli olarak 5-6 vali bulunuyor ve hiç kimse hangisinin asıl vali olduğunu bilmiyordu. Talihin şaşırtıcı bir cilvesi olarak bizimki hemen gerçek valiyi yakalayıverdi ve kurul toplantısının tam ortasında eski depo yüzbaşısı yetkisiyle komutasındaki erler adına söze başladı. Daha ilk tümcesini tamamlamamışken vali sözünü kesti. ''Af buyurunuz general'' dedi. ''Nasıl oluyor da erleriniz sizi aman gidelim, beni de aman kalalım diye sık boğaz ediyorlar? Şunu bir okusanıza.'' Ve dudaklarında gülümseme ona ada tavşanlarından hem de ille gidelim diye tutturanlarından ikisinin hekimden, papazdan, noterden aldıkları rapor ve durum belgeleriyle birlikte valiliğe sundukları bir dilekçeyi gösterdi. Dilekçe sahipleri sakat oldukları savıyla kümes tavşanları arasına kayırılmalarını diliyorlardı. Vali hep aynı gülümseyişle ''Ben de bu dilekçeler 300'ü geçiyor.'' dedi. ''Artık general sizinkileri hareket ettirmekte neden ivedi davranmadığımızı anlamışsınızdır. Şimdiye dek kalmak isteyenler arasından ne yazık ki pek çoğu hareket ettirildi. Daha çoğuna gerek yok. Kısacası hemen Yüce Tanrı Cumhuriyeti korusun, benden tavşanlarınıza bol bol selam.'' Veda Puncu. Generalin Tarascon'a süklüm püklüm döndüğünü söylemeye doğal olarak gerek yok. Fakat orada başka bir serüvenle karşılaştı. Kendisi Marsilya'dayken Tarasconlular aralarında para toplayarak hareket edecek olan tavşanlara bir veda puncu düzenlemeyi akıllarına koymamışlar mı? Babacan General Bravida buna gerek kalmadığını, kimsenin hareket etmeyeceğini söyledi durdu. Ama dinleyen kim? Puncun parası toplanmış, hazırlığı tamamlanmıştı. Bir içmesi kalmıştı. O da oldu. Kısacası bir pazar akşamı bu dokunaklı veda puncu töreni belediye salonlarında yapıldı ve şerefe kadeh kaldırmalar, yaşasınlar, söylevler, yurt marşları ta şafak sökünceye dek belediye camlarını zangır zangır sarstı. Doğal olarak herkes bu veda puncunun ne için olduğunu pek iyi biliyordu. Puncun parasını veren kümes ulusal korumanları arkadaşlarının hareket etmeyeceklerine %100 inanıyorlardı. Puncu içen ada ulusal korumanları da aynı inançtaydı. Heyecandan titreyen bir sesle bu kahramanlarla en önde yürümeye hazır olduğuna and içen Sayın Belediye Başkan Yardımcısı da yürüyüşün filan aslı olmadığını herkesten iyi biliyordu. Ama zararı yok. Bu Güneyliler öyle tuhaf insanlardı ki veda puncunun sonunda herkes ağlıyor, herkes birbiriyle öpüşüyordu ve asıl garibi herkes içtendi. General bile. Tarascon'da olduğu gibi Fransa'nın bütün güneyinde ben bu serap halini çok görmüşümdür. Son.